Muhterem efendim, gönüllüler hareketinin müdafileri ve muarızları açısından Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Talip, Ebu Leheb ve Hazreti Abbas isimli üç amcasının tavır ve davranışları nasıl değerlendirilebilir?
Onun bir yanı şu, yani Hazreti Abbas böyle sayı hadis kitaplarına bakılınca sanki Bedir'den sonra iddia etmiş gibi, hatta bazılarına göre Medine-i Münevvere hicret ettiği zamanlarda teslim olmuş gibi. Bedir'de onun inlemelerinden dolayı Efendimiz üzülüyor biraz. O onun azat edilmesini istiyor, azat ediyorlar. Bu cibilli bir amcalık alakasından, irtibatından olabilir, Allahu alem. Fakat siyer de öyle demiş olmasına rağmen bazı meselelerde Efendimiz'e şöyle değil, böyle yap diyor. Şunu şöyle değil, böyle yap diyor. Akabelerde Efendimiz'in yanında teminat alıyor. Ansar, ilk Ansar'dan, ilk o nukabadan teminat alıyor. Yani koruyacağınıza söz veriyorsanız, bu işi göğüsleyeceğinize söz veriyorsanız, böyle bu parça parça emareleri, kareleri yan yana getirince böyle anlaşılıyor ki ona inanıyordu yani. Hatta daha da ileri gidilerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada iken de o onların içinde görünüyordu hep. Onunla onları dinliyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani onların içinde onun gözüydü, onların içinde onun kulağıydı. Efendimizin yanında da o göz, o kulağa tercüman ağızdı. Gelip anlatıyordu onu. Ve daha sonra da Mekke-i Mükerreme'de kaldı. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gözü kulağı oldu onların üzerinde, dinledi ve değişik şeylere haber verdi. Nitekim yine rivayetlerde var. Bedir'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları yendikten sonra kervanı takip meselesini yine ortaya koyunca dedi ki Allah sana ihtel hüsneyeyni müyesser kıldı. Onun birisi savaş, savaşta zaferdi. Ona ihsan ettiğine göre ikincisi hakkında vaadi sübhane yok yani. Sen onu takip etme, kervanı takip etme gibi bir tavsiyede bulundu Efendimiz'e. Bu rivayet doğruysa bütün bunlar kelamullah'a inanmasını gösterir onu. Efendimiz'in yanında olduğunu gösterir. Demek ki cibilli olarak esasen bir terbiye vardı yani Hazreti Abbas'ta. O terbiyesinin mükafatını böyle çok küçük bir meziyeti vardır insanın. Bu küçük meziyeti daha sonra onun hakkında çok büyük bir lütfa sebebiyet verebilir, vesile olabilir. Bunu genişletebiliriz. Bir iki tane küçük, bir iki kare içinde bir iki misal arz etmek istiyorum. Sıkmazsa sizi. Bana göre Ebu Süfyan da, yani Ebu Süfyan bir Ebu Cehil gibi kas katı bir adam değildi. Kayınpederi şey gibi, Utbe gibi, Utbe İbni Rebi'a gibi bir şey değildi yani. Böyle mütemerrit bir insan değildi. Velid gibi hiç değildi yani. Fakat o Darun Nedve'de onların meclisiydi orası yani. Parlamento gibi bir şeydi ama Mekke gibi bir şeyde, bir birimde yani. Belli dönemlerde nüfusu 15 bin, 20 bin olan, belli dönemlerde panayır dönemlerinde 30 bin olan, 40 bin olan öyle bir yerdi Mekke-i Mükerreme. Katı bir şey söylemek zor o mevzuda da. İşte böyle bir yerin meclisiydi o. Taif'le alakalı karar da alırlardı. Medine'ye gideceklerse karar da orada alırlardı. Darun Nedve bir yönüyle işte müzakere evi demek gibi orada. Meclis gibi bir yerdi. Kanun istar yeri gibi bir yerdi orası. Yasa müessesesiydi. Orada bulunduğundan dolayı biraz o da şeye geliyordu orada diğerlerinin. Dümen suyunda hareket ediyordu, oyunlarına geliyordu. Fakat içinde bir efendilik vardı her zaman, bir centilmenlik vardı. Böyle cibilli bir kötülük mülazası yoktu. Bu zamanla onda bir Müslümanlık haline inkılap etti yani. Diğerleri dönmedi, hepsi bağışlayın pisi pisini öldürür de fakat o döndü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcaları vardı. Haris amcası vardı. O daha evvel ölmüştü. Ubeyde onun oğlu, Bedir'de şehit olanlardan. Hazreti Hamza Efendimiz öyle bir hadiseyle o adeta tetiklenmiş gibi oldu. Hemen yer değiştirdi. Efendimizin yanında yerini aldı. Yürekliydi o, mertti, cesurdu. Ve aynı zamanda cibilli bağları da iyiydi. Efendimiz'e yapılan hakaret karşısında Ebu Cehil'e karşı takındığı tavır Darü'n-Nedve'de. Orada Er Risale'de Kabe'nin önünde gösteriyor da doğrudan doğruya Darü'n-Nedve'ye yürüyor yani. Meclisi basıyor diyelim. Orada sırtındaki okuyla yayıyla Ebu Cehil'in kafasına vuruyor orada. Ses çıkaracak kadar o da güçlü bir insan. Fakat diyor ki korkuyorum şeydir bu biraz inat. Din değiştirir, yer değiştirir, öbür tarafa geçer. Onun için katlanıyorum ben diyor. Burada durup bir şey söylemek lazım. Yani birini kaybetmemek için veya birini kazanmak için Müslümanlar da en azından onun kadar akıllı hareket etmelidir. Fakat onun dönme saati gelmiş orada. Yol değiştirme saati gelmiş. Orada değiştiriyor öyle. Ebu Leheb de çok kötü bir insan değil aslında. Hakkında Tebbet suresi nazil olmuş. Ebu Leheb diyor açıktan açığa. Abdülüzzah. Ateşin babası denmesi. Bunlar idiomdur yani. Bunların tam böyle karşılığını ateşin babası falan demek çok kaba bir laf oluyor. Yani Utbe'nin kızı hakkında. Hammaletel Hatap diyoruz. Odun taşıyıcısı. Bir kere Utbe'nin kızı şanlı bir şey. Mekke'de aristokrat bunlar yani. Odun taşımak ne demek? O elini oduna bile vurmaz yani. Sırtında odun taşıyacak. O boynunda ip olacak falan. Onlar bir idiomdur yani. Birini horlama, hakir göstermek için. O gün insanları, o dili bilenler biliyorlardı. O ne manaya geldiğini biliyorlardı. Bizde de öyle laflar vardır ki böyle ipi boynunda falan adam dersin. Salma gezene söylenir. Boynunda ne ip vardır ne de bir şey. Bunların o dönemde kullanıldığı hangi manaya geldiğini bilmezseniz böyle işte o harfi tercümelerde tuhaf tuhaf kelimeler edersiniz. Allah Allah bu nasıl Allah kelamı dedirtirsiniz. Onu sahabiden duymak lazım yani. Sahabi ne anlıyor diyorsa o çok önemlidir orada. Mesela tarihselliğin bir yanı var. Önemli bir yanı vardır. O da budur yani işte. Meseleyi onu o tarihselliği içinde almak lazım. O tarih itibariyle ne anlaşılıyordu? Orada kaçırılmış şeyler vardır. Kaçırılmadık şey daha çoktur. Şöyle de diyebiliriz. İnsanın dini hayatı adına, yani itikadi, nazari hayatı adına, ameli hayatı adına kaçırılmış bir şey olacağına ihtimal vermiyorum. Böyle epistemolojik bir kısım şeyler, bunların manaları kaçırılmış olabilir. Bunlar da dinin ruhuna tesir etmediğinden dolayı önemli değil. Bugün bile belki Araplar bizim anladığımızdan farklı şeyler anlıyorlardır ama biz yakıştırıyoruz. Tefsirde, tercümede o şeyleri yakıştırıyoruz. Ebu Leheb'ten bahsediyorduk. Böyle istidradi bir çıkış oldu. Ebu Leheb esasen şefkatli bir insandı. Mülâmetli bir insandı. Fakat gururluydu biraz yani. Az kibirliydi. Pühpühleyince böyle onu her şey yapabilirdiniz. Ona diyorlardı. Sen aklı başında bir insansın burada. Abdülüzzasın bak. İşte şeyin aynı zamanda Beni Ümeyye kabilesiyle bir akrabalığın var bunlar. Geniş bir oymaksınız. Haşimilerle Beni Ümeyye'nin iltika noktasını teşkil ediyorsun sen. Senin gibi bir adam filan böyle deyince hep oyuna geliyordu yani. Ama işte bildiğiniz gibi şeye gitmedi. Bedre iştirak etmedi yani. Burada da bir şey var. Yani kardeşin oğluna karşı savaşa gitmedi. Canından korktuğundan dolayı değil. Çünkü Mekke'nin içinde yaptığı şeyler yapıyordu yani kötülükler. Gitmedi oraya. Orada bir rivayete göre şey Ümmül Fazıl validemiz kafasına bir şey de vurdu onun. Bir beyin kanaması mı oldu sonra? Yoksa Bedir'de işte herkes öldü. Kayınbiraderlerin ikisi öldü. Kayınpederi öldü. Ve ciddi bir bozgun yaşandı böyle. Panikledi orada. Bir korku kapladı onu. Şimdi ne olacak bu mesele? Bir çözüm yolu bulamadı. İşin içinden çıkamadı. Çok ciddi bir angoaz mı yaşadı ne olduysa filan. Bir müddet sonra da öldü yani. Sonra üzerinde yara bere filan vardı diyor. Menkıbe kitapları filan diyorlar. Yani bakılınca yine onda da bir Abdülmuttalip'ten bir eser görüyorsunuz. Kilaptan bir eser, Mürre'den bir eser görüyorsunuz. Fakat o da öyle kayıp gidiyor yani. Esas bundan şu çıkarılabilir. Yani kayıp gitme ile kaymayıp yerinde kalma arasında çok ince bir perde var. Kayıp gidene niye kaydı gitti diye hayretle bakmak lazım. Yerinde kalana da yine hayretle bakmak lazım. Ne kalma kalanın elinde, ne kayıp gitme onun elinde bir şey yani. Çok küçük bir mülahaza ile az denge korunamayınca hafizanallah bakıyorsunuz insan gümbür gümbür devriliyor. Her zaman değişik mülahazalarla ifade edildiği gibi Bel'am İbni Bağuray hatırlayabilirsiniz. Bersisa'yı hatırlayabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'de aynı surede geçen iki ayet bu iki talihsiz insandan bahsediyor. Bunlardan bir tanesi kelple irtibatlandırılıyor. Kelp deniyor gibi. Öbürü de işte başka bir şeye benzetiliyor yani orada. O büyük buluşmada da bunlardan bir tanesine benzer bir şey ama bir sporcu oynatılmıştı onun yerine. Bütün tefsir kitaplarında vardır. Biraz farklı versiyonlarıyla vardır ama vardır yani hepsinde. İsmi Azam bildiği söyleniyor yani. Cenab-ı Hakk'a yaklaşma yollarını biliyor. Fakat bir yerde devriliyor bu insan. Bu bakımdan Hazreti sahibi şeriat Rabbena la tuzigh kulubena ba'de id hedeytena ve hab lenâ min ledünke rahme dilinden düşürmüyor. Allah'ım kalbimizi kaydırma. Öyle bir endişe taşımayanların akıbetinden endişe edilir. Ben de kayarım, düşerim endişesini taşımayan hafizanallah bir gün kayma ihtimali vardır, düşme ihtimali vardır diyelim. Şimdi bu işi de nazar itibara almak lazım. Yani Ebu Leheb düştü orada, kaydı düştü de Hamza kurtuldu, sıçradı, kurtuldu. Bakarsanız bu kurtuluş da çok sürpriz bir kurtuluş. Hazreti Abbas'ın kurtuluşu da sürpriz bir kurtuluş. Öbür amcanın Haris'in ölmesi, kardeşim Bedir'de şehit olması çok farklı şeyler bunlar. Safiye validemiz bir kadın yani hem de çok inat da şey Avvam. Hazreti Zübeyir'in babası Avvam. Çok inat bir insandı. Dönmedi. Bildiğinde yani. Hazreti Zübeyir babasıyla karşılaştı. Öyle bir şey. Onun zevcesiydi yani Safiye validemiz. O da Avvam dediğimiz de Hazreti Hatice validemizin kardeşi. Şimdi bir aile yani düşünün biri ne oluyor? Biri Hatice oluyor. Biri Avvam oluyor. Onun eşi de Safiye validemiz oluyor. Safiye validemiz böyle ağırlıklarla tartılamayacak kadar değer ifade eden bir kadın oluyor. Yani bu mesele çok önemli. Kayma kaymama meselesi. Küfürle iman arasında ince kıl gibi bir mesafe var yani. İpin üzerinde geziyor gibi insan. Allah'a çok sığınmalı, meyelanı şerrin kökünü kesmeli, meyelanı hayra kuvvet vermeli. Dua virdizevan etmeli onu. İstiğfar hiç dilinden düşürmemeli. Allah'a sığınmalı. Bu iki kanatla uçmalı. Ve öyle Allah'a varmaya çalışmalı. Cenab-ı Hak hepimizi siyanet buyursun inşallah o Teala. Bu yanları var onların. Bir de işte bir genel karakterler itibariyle az buçuk ve genişçe bir karakter tahlili yapılabilir. Onlar çünkü önemli tipler hepsi. Ebu Talip de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok siyanet etmişti. Alevi camiası Ehl-i Beyt yoluyla Ebu Talip'in inandığına kail derler. Ve onu ziyaret ederler. Muallada Abdülmuttalib'i de ziyaret ederler. Abdülmuttalib için bir şey demem. Neden demem? Yani bir dönemde fetret dönemiydi. Mükellef değildi o. Fetret döneminin avantajlarından istifade etmiş olabilir. Ve Efendimiz'e iyi bir şey olacağına inancı vardı. Viladetinden evvel de, viladetinden sonra da. Harika bir çocuk olarak görüyordu. Ebu Talip de aynı şeylere şahit oldu ama fakat o kabile gururu filan şey yapamadı, aşamadı onu. Bu mevzuda Efendimiz ne diyorsa bize onu demek düşer. Terbiye onu gerektirir. Hazreti Abbas bir şey söyledi diyor. La ilahe illallah der gibi bir şey söyledi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talip birçok Müslüman olmasını arzu ettiği halde seviyor diyemeyeceğim. Müslüman olmasını arzu ettiği halde fakat ben işitmedim dedi. Aleviler hidayete ermişti derler. Muhallada gömülü ve başında toplanır dua ederler onun için. Neler okurlar neler orada ama. Fakat yani Hazreti Ali'nin hatırı, bir dönemde Efendimiz'e yaptığı hizmetlerin hatırı hiçbiri imanın yerini doldurmaz yani. O la ilahe illallah öyle bir ağırlıkta ki Bir hadis-i şerifin ifade ettiği gibi, yani dünya kadar günahlar terazinin bir kefesine konuyor da, La ilahe illallah diye kefeye konunca ağır basıyor. Onun yerini tutacak, dolduracak o ağırlıkta başka bir şey yoktur. İşte Ebu Talip o ağırlığı kaybetti. O ağırlığın münhasıran tek başına bir şey ifade ettiği dönemde o ağırlığı kaybetti. O ağırlığın bu ölçüde münhasıran bir şey ifade etmediği dönemler vardı. Bir şey ifade ediyor da münhasıran. Olmayınca olmaz, olmazsa olmaz olmadığı dönemler vardı. Amine validemiz öyle gitmişti. Abdullah öyle gitmişti. Abdülmuttalib öyle gitmişti. Haşim öyle gitmişti, öyle gitmişti bunlar. Bunlar fetvetin avantajlarını paylaştılar. Belki Hanifiler, bilemiyoruz. Belki puta muta tapmıyorlardı, bilemiyoruz. Hepsi ayrı tahlil ister bunlar. Ama Efendimiz'i gördükten, peygamberliğine şahit olduktan sonra Rahi Necat muhal diyor mektubatta da. Sa'di'nin sözünü naklediyor orada Üstad Hazretleri. Muhammedur Resulullah'sız olmaz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Urve-i Vüska diye bir şey arıyorsanız kopmayan kul, o da işte odur yani. Hayatınızı ona bağlı yaşamak ve giderken de eliniz ona tutunmuş olarak Allah'a öyle yürümek. Vesile-i necattır o. O olunca da İşte ehli sünnet vel cemaat bir insan için bu beyne beynedir filan. El menziletu beynel menzileteyn filan, işte o menzildedir filan gibi veya küfre girmiştir demeye kimsenin hakkı yoktur. Günah-ı kebair işleyebilir, farzları yapmayabilir. İnşa afa ve inşa azzebe gibi Cenab-ı Hakk'ın meşiyeti sübhaniyesi onun hakkında engindir. Allah dilerse onu affeder. Öyle dilemezse azap eder. Dilerse azap eder. Ebu Talip de öyle bir yönüyle, yine terbiyemin gereği, gurur demek de istemiyorum ben. Yani ondaki o kabile duygusunu, atalara bağlılık duygusunu tahrik ederek Abdülmuttalib'in yolundan dönmemi filan dediler orada. Malum küfre götüren saikler, imana girmeye engeller bahsedilirken bir de abavu ecdada ittiba, körü körüne ittiba meselesi. Gerçi bizimki de abavu ecdada körü körüne ittibadır. Biz de mukallidiz, taklitçiyiz yani. Biz kendi imanımızı bütün parçalarını onun tahlilden geçirerek böyle hepsi yerli yerinde doğrudur deyip tespit edip kendimizi inşa etmiş değiliz. Başkasının bize kazandırdığı ireti imanla yaşıyoruz biz. Onun için bazı ehli sünnet imamları bunu iman kabul etmiyor. Taklit diyorlar buna. Tahkik olabilmesi için senin inşa etmen lazım. İmanının her taşını kendi elinle koyman lazım senin oraya yeniden. Hayalinde bir yönüyle şu da yerinde diyeceksin, şu da çok yerinde diyeceksin, şu da yerinde tam isabetli konmuş, bu da bana telkin eden, mızraklı ilmihalde ne söylenmiş hepsi doğru diyeceksin. O günkü ufkun itibariyle bu sana ait olur yani. Bu şartı adi planında senin iradenin ürünü olur. O işin mimarı sen olursun veya işçisi sen olursun. Ama şu anda senin benim imanım, onun mimarı ben değilim. Babam, babamınki de onun babası, onun babası, onunkini de onun babası, onunki de onun babası. Böyle taklit devam ede gelmiş. Fakat iman çok kıymetli bir şey olduğundan dolayı diyorlar ki taklit bile olsa buna karşı kabul değildir demek, zat-ı imana karşı saygısızlık olur. Yani iltimaslı bir kabuldür bu. Harici esbaba bağlanarak yapılan bir kabuldür bu. Onun için Hazreti Üstad bu mevzuda o tahkik kapısını aralamak istiyor yani. İnsanları o tahkik kapısına çağırıyor. Yani sadece minhasıran bir ayet-el kübrayı düşünecek olursanız, her yerle seni yüzleştiriyor, her şeyle karşılaştırıyor, her nesneyi dillendiriyor ve seni her nesne karşısında düşünceye sevk ediyor. Orada sen kendi kendini, kendi düşüncelerini, iman adına kendini yeniden inşa ediyorsun. Önemli olan o. Zaten taklit de bu asırda sökmemiş yani o. Gümbür gümbür yıkılmış gitmiş. Hatta pek çok ehli tarikatın, ehli tasavvufun o taklidi de yıkılmış gitmiş. Çoklar dinsiz olmuşlar hafizan Allah. Tahkike ihtiyaç var. Ama siz çok iyi bilseydiniz, o bünyadı imanınızı çok iyi bilseydiniz, her parçası neden ibaret? Öyle olmazdı Allah alem. Şimdi taklit çok kötü bir şey, bizim için de kötü bir şey. Ya bu tarih için de bir talihsizlik olmuştu bu. Belki başkalarının üzerinde de vardı. Ama diğerlerinde aynı zamanda bir cahiliye enaniyeti vardı. Bir cahiliye kibri vardı. Bir cahiliye bakış zayiri vardı diyelim. Bir bakış inhirafı vardı. Ve yine bir cahiliye zulmü vardı. Yani kendini bilmezliği vardı. Haksızlığı vardı. İnsanları, her şeyi farklı yerlere koyma vardı. Zulüm, bir şeyi mevkiinin dışında bir yere koyma manasıyla meseleyi ele alacak olursanız, her şeyin yerini değiştiriyorlardı. Onlara farklı manalar yüklüyorlardı. Ve bütün bunlar kaydırıcı, inhiraf ettirici şeylerdir. Ondan dolayı o işin içine girememişlerdi diğerleri de. Ve bu Talip de bunlardan birine takılmıştı. Burada sizin sorunuzun içinde yok. Bir başka mülazamı başka zamanda arz etmiştim. Allah Celle Celaluhu Efendimiz'in annesine babasına değişik bir zaviyeden merhamet buyurmuştur. O yeniden ihya iman etme meselesi İmam Suyuti Hazretleri hususi risalesi var. Israrla üzerinde duruyor o meselenin. İmam Suyuti'ye çok ciddi saygım olduğu halde Hazreti Üstad'ın 20 küsür defa Efendimiz'le yakazeten görüşmüş diyor. Günümüzde de bazı bacılarımız, bazı kardeşlerimiz görüşüyor yani. Bu önemli bir şey. Ve biz de inanıyoruz ona. Yani görüşmüşlerdir diyoruz. Fakat hafife alınacak gibi bir şey de değil. Sonra hadisin hafızı bir insan. Her ilimde bir payan, bir derya adeta. Onun için ben müceddidim diyor yani. Kendi o asrın müceddidiyim diyor ben. Böyle bir zat. Fakat o meselede ben tatmin olmuş değilim yani. Diriliyorlar, ediyorlar. Bence onlara yeniden yeri aramak doğru değil yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sülalesi içinde de çok öyle insanlar vardır. Fetret döneminin avantajıdır onlar. Hanif olabilirler. Bu ihtimaller her zaman açıktır bu kapılar bence. Onları yerinden oynatarak, sökerek yeniden böyle dirildiler, oldular. Başkaları için de Cenab-ı Hakk'ın öyle bir lütfu olabilirdi yani. Ebu Talib için de olabilirdi öyle birisi. Abdülmuttalib için de olabilirdi. Çünkü Efendimiz'i çok görmüş, gözetmiş. Bir babadan daha şefkatli üzerine eğilmiş. Babası olmadığından dolayı. Titremiş böyle. Ağlamış, sızlamış. Böyle bir insan niye mahrum edilsin ki ondan? Bence onu böyle yerinden söküp getirip başka bir yere koymak doğru değil. Belki Allah Celle Celaluhu Üstad'ın bir yerdeki işaretine binaen arz ediyorum. İki büyüklüğü Cenab-ı Hak orada çatıştırmamak için. Onları önceden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetinden evvel, yani evlatlarına muhatap olma durumuna düşürmemek için canlarını aldı onların. Çünkü iki büyük çatışacaktı orada büyüklük. Bir baba büyüklüğü, anne büyüklüğü. Anne gel beni peygamber olarak kabul et. Baba gel beni peygamber olarak kabul et. Böyle bir durumda ihtimal anne baba kendi büyüklüklerini kullanarak hayır diyeceklerdi. Ebu Talib'in dediği gibi yani. Hazreti Hamza yaş baş itibariyle yakındı. Süt emmişlerdi beraber Süveyme'den. Hazreti Abbas da ismen yakındı. Onlar olabilir de bir arkadaş gibi. Fakat işte biraz yaş baş ileride olunca farklı oluyor orada. İnsan kendinden küçükten bir nasihat almak istemez. Çok az insan vardır böyle. Siz kendisine bir mesaj götürmüşsünüzdür de onu kabul etmiştir. Çok az insan vardır. Böyle bir şeyde bir imtihanda kaybetme durumuna düşürmemek için Allah Celle Celaluhu siz fetretin avantajını paylaşın. Hanif olma ihtimali varsa onu paylaşın. Efendimiz'i görmeyeceksiniz. Gerçi onu görmenin, ona inanmanın ayrı bir kıymeti var. Sahabe oluyorsunuz ama fakat olsun yani cennete girme hakkını elde ettikten sonra olmasa da olur o. Evet, böyle bir mülazaya bağlamak sanki daha iyi geliyor. Yani Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem çevresi açısından Allahu alem bir genel tahlille diyebileceğimiz şeyler bunlar olabilir. Ama geçmişe ait bunlar bizim için ne ifade eder? Bugün de aynı şeylerle karşılaşabiliriz yani. Kardeşin mütemerrit olabilir. Mütemerrit ve evladın olabilir senin. Mütemerrittir yani. Bildiğine gider. bu mevzuda. Dini kuralları hiçe sayar. Mütemerrit bir amcanız olabilir, Allah etmesin. Mütemerrit baba olabilir, mütemerrit anne olabilir, mütemerrit nini olabilir. Hep olabilir. Bu da işte o mülazaların bütününü birden nazarı itibara alarak meseleyi bıçak üstünde götürme gibi bir şey, ifti oynama gibi bir şey diyebilirsiniz.